Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Radyo Sputnik'te şimdi de spor zamanı diyoruz ve Veri Maç programını başlatıyoruz. Ben Ata Arslan.
Ben Çağlar Öner.
Ben Serhat Ayan.
Tam kadro bir şekilde yine programa hazır ve nazırız. Şimdi dün maç yoktu. Futbol müsabakası oynanmadı ama önemli haberler şu sıralarda spor gündemini meşgul ediyor ve spor sayfalarını da süslüyor. Bir de tabii bugün ve yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları oynanacak, rövanş maçları oynanacak. Bu arada arkadaşlar benim kulağıma ses az geliyor ama bir sorun yok değil mi? Normalden biraz daha kısıldı gibi geldi ya da bende mi sorun var bilmiyorum ama peki neyse ona birazdan bakacak arkadaşlarımız. Şimdi Fenerbahçe Sivas Spor maçı oynanacak bugün saat 20.30'da. Bu akşam saatler 20.30'u gösterdiğinde bu mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan olacak. İlk maç tabii berabere bitmişti 0-0'lık sonucun ardından. Her iki takım da sanki yeniden seriye başlıyormuşçasına yeşil sahada yer alacaklar. Yarınsa Ankara Gücü'yle de Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Şimdi bu iki maça değiniriz tabii elbet akışımız içerisinde. Bir de şimdiden transfer iddiaları dillendiriliyor. Önemli kadro yapılanmaları yapacak başta tabii ki de büyük şehirler olmak üzere. Büyük takımlar olmak üzere sürekli tabii siyaset konuşa büyük şehirler diyebiliyoruz bazen. Böyle bir durum olabiliyor. Avrupa futbolunda çeşitli transfer iddiaları var. Mbappe, Neymar konusunda hatta bizim yakından tanıdığımız Kim Min-jae Fenerbahçe'den Napoli'ye gitmişti. Yeniden Manchester United'a transferi gündemde. Yani birçok görüşme var ve yöneticilerden de açıklamalar geliyor. Beşiktaş'ın yine bir iddiası var. Deprem felaketinden sonra ligin tescil edilmesi konusunda itirazları hala sürüyor ki Emre Koca da bu açıklamaların başını çekiyor. Yine ifadeler kullanmış. Değiniriz diyelim ve ben Serhat abiye dönmek istiyorum. Bakalım hangi gündem maddesiyle söze başlayacak.
Valla dediğin gibi çok fazla gündem maddesi var. Özellikle transferler ve transfer spekülasyonları diyelim. Transferler demeyelim, spekülasyonları bizim basınımızın sevdiği tarzla. Çok enteresan konular, konuk şeyler var. Ben bugün bayağı bir golcülerin durumunu araştırdım. Çünkü hani son bu haftaya mesela en çok gündemi vuran bence golcülerdi. İzle hani vakti geldikçe o golcülerin de üstünden geçelim istiyorum beraber.
Tamamdır Serhat abi, peki. O zaman Çağlar'a da döneyim. Bir açılış cümlesi varsa ondan da duyalım.
Neler konuşalım. Galatasaray cephesinde önemli gelişmeler var esasında baktığımız zaman. Hı hı. Özellikle Icardi'ye Boca Juniors'ın talip olduğu ülkesinde. Ve transfer etmek istediğine yönelik bir iddia var. Bir de Fenerbahçe derbisi biletlerine inanılmaz bir
ilgi. Ya evet.
300 bin başvuru.
Felaket. Bu arada stadın kapasitesi de 52 bin yani.
Evet.
O bile 52 bin işte... O bile bazen şey oluyor da hani 48 bin 49 bin oluyor da yani kaç katı oluyor? 6 katı.
Evet.
O talep felaket. Hatta ben şöyle bir şey okudum. Bu haberin devamında da neredeydi onu bulursam. Galatasaray Fenerbahçe derbisi için. Stadın büyük bir kısmının kombine, VIP ve loca sahiplerine ait olması nedeniyle son maç için bilet satışının olmayabileceği de düşünülüyormuş. Yönetimin önümüzdeki hafta konuyu görüşüp kararını vereceği söyleniliyor. Nasıl bir bilet satışı politikası izleyecek bilemiyoruz da böyle bir gelişme yaşanılabilir. Peki Serhat abi, o zaman yine seninle başlayalım. Biraz tamam, daha böyle ayrıntılı konuşalım.
Öncelikle son söylediğim maddeden yola çıkarak hemen ben şeyi söyleyeyim. Hani bu hakikaten tarihi bir maç olacak. Yani Fenerbahçe'yi yenip şampiyonluğu alma konusu ligde her zaman karşımıza çıkan bir şey değil. Evet. Hani orada şampiyonluğunu Galatasaray ilan etmiş olsa bile hani bu hafta bir alacağı bir galibiyetle yine de Fenerbahçe karşısında Fenerbahçe sahadayken kupa kaldırmak, kupa seremonisi yapmak tabii ki bambaşka bir haz verir herhalde taraftarlara. O yüzden de 300 bin değil 3 milyon kişi bile gelse başvursa hakkıdır diye düşünüyorum.
Hatta iddia o ki mesela bazı Galatasaraylılar şunu da istiyormuş gönülden. Ya biz önümüzdeki Ankara Gücü maçında puan bile kaybetsek ki razıyız bu duruma. Hı hı. Yeter ki işte Fenerbahçe yarıştan kopmasın. onları yenerek kupayı kaldırmak, böylece garantilemek ve ilan etmek nihai zaferi daha böyle bir tatminkar bulunabilirmiş. Yani sosyal medyada dolaşıyor mesaj.
Ya Okan Buruk onu o riski almaz yani. Okan Buruk ayakları yere basan bir evet. adam. Yani daha spektaküler olsun galibiyet diye öyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Değil
mi? Böyle bir çılgınlık yapmazlar yani. Evet.
Yok yok yapmasın zaten. Ben yine baştaki şeye döneceğim, konuya döneceğim izinle. Gerçekten de bu hafta sizin de gördüğünüz gibi golcülerin haftası oldu.
Öyle,
hani
evet.
Abu Bakardi vesaire falan böyle çok enteresan. Oradan birkaç küçük not çıkarttım izninizle. Abu Bakar bu hafta biliyorsunuz 2 gol attı. Ama gol beklentisi 1.13 biri penaltıdan olduğu için. 4 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuş. 3 gol fırsatı yakalamış bu arada. Ve başarılı driblingi %100. İsabetli pası da %94. Şimdi bu bizi bugün gazetelere yansıyan bir habere götürüyor. Abu Bakar bugün gazeteye bir demeç vermiş. Demecinde şöyle bir şey söylüyor. Ben diyor kaleci olarak başladım futbolculuğa. Bu beni çok şaşırttı. Bilmiyordum gerçekten de Abu Bakar geçmişini. Sonra defansif eleman olarak oynamış. Sonra 10 numara çıkmış ve 10 numarada bayağı uzun süre oynamış. Ondan sonra Avrupa'da onu hücuma koymuşlar. Hücumda daha böyle kuvvetli, kudretli olduğu için, iyi iş yaptığı için hücumda kaldım diyor. Ama benim esas yerim 10 numara diyor. Enteresan geldi bu bana. Ne dersiniz?
İlginçmiş ya valla. Yani ama şimdi kalıp olarak da eskiden böyle miydi bilemiyorum. Takip etmedik de. Yani şu anda bile kalecilik yapsa sırıtmaz aslında Abu Bakar.
Evet.
Yani ama bir caydırıcılığı var ya. Kim olursa olsun.
Evet, yine golcülerden enteresan bir haber. Cenk Tosun bu arada en fazla gol atan iki oyuncudan en fazla takıma, farklı takıma gol atan iki oyuncudan biri olmuş liglerimizde. 32 farklı takıma gol atmış. Burak Yılmaz da keza 32 takıma gol atmışmış. Farklı takıma gol atmış. Hı hı. Yani hani Cenk Tosun hani bu alanda bayağı iyi bir enteresan bir şeye doğru gidiyor, rekora doğru gidiyor. Hani bir alttan mesela yukarıya çıkan takımlardan bir tanesine gol attığı anda, 33 olduğu anda gerçekten de kırılması zor bir rekordan bahsediyoruz burada.
Evet. Cenk Tosun'a da ayrıca tebriklerimizi sunalım. Peki var mı başka bu konuya dair eklemek istedikleri? Evet,
istatistik olarak da Abu Bakar Beşiktaş'ta tarihinde 3 farklı sezonda 11'in üstünde gol atan ikinci futbolcu olmuş. Hı hı. Bobo da bu arada, Bobo'yu hani hatırlarsınız belki, o da 3 sezonda 11'den fazla gol atmışmış. Bir de hani çok fazla Beşiktaş'tan gitmeyeyim, Belhanda istatistiği vermek istiyorum. Kariyerinde en fazla gole katkıda bulunduğu sezonunu geçiriyormuş.
Evet.
11 gol 7 asistle 18 gole katkı onun kariyer rekoruymuş. Yani bana çok enteresan geldi bu. Gol demişken de bir de şunu vermek isterim minicik bir istatistik olarak. Şimdi Adana Demirspor bu sezon açılış golünü attığı Süper Lig maçlarının hiçbirinde mağlup olmamış. Hı hı. Beşiktaş maçına kadar Beşiktaş'ta ilk golü yediği karşılaşmalardan en fazla puan kazanan takım olmuş liglerde. 23 puan almış Beşiktaş ilk golü yiyip.
Geri dönüşün kralı.
Evet yani. Peki, 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet şeklinde 23 puan. Bana çok acayip geldi yani.
Başka bu sıralamaya dair ikinci, üçüncü belli mi yoksa sadece Beşiktaş'ın başarısına mı?
Beşiktaş'ı gördüm. İstatistiklerde sadece Beşiktaş vardı, onu gördüm. Yani bir de ligin son 10 haftasında en golcü forvetleri biraz incelemişler. Onu ben size vermek istiyorum.
Evet.
Icardi 10 golle birinci sırada. Abu Bakar 9 golle ikinci sırada. Ndiaye 7 golle üçüncü sırada. Umut Nayır 6 golle dördüncü sırada. Ama bu istatistiğin bana en enteresan gelen tarafı şu. Icardi 10 gol atmış. 8.6 gol beklentisi var. Abu Bakar 9 gol atmış, 4.7 gol beklentisi var. Ndiaye 7 gol atmış, 7.66 gol beklentisi var. Umut Nayır 6 gol atmış, 8.3 gol beklentisi var. Yani Abu Bakar beklenmeyen golleri atan adam olarak tarihe geçiyor. Tabii. Bu da bana enteresan geldi biraz.
Evet, bir kez daha vurgulamış olduk. Icardi'ye evet. Arada bir şöyle bir değindik. Ben de Icardi'den şöyle bahsetmek isterim. Galatasaray forvetleri tarihinde de ayrı bir yere oturuyor Icardi. 24 maçta 20 gol 8 asist yapıyor ve dakika başına skor katkısı 91'miş. Şimdi Didier Drogba bu sahalar Drogba'yı da gördü. O da 53 maçta 20 gol atmış. Düşün yani, Icardi 24 maçta atıyor 20 golü. Drogba ise 53 maçta 20 golü atıyor. Bunun dışında 13 asist yapmış ve dakika başına skor katkısı da 217. Ve bir de Mario Jardel.
Gol başına dakika sayısı sanırım değil mi?
Ha evet, evet evet, gol başına. Yani 91 dakikada bir mesela gol atıyor. Gol i̇şte evet. Drogba da 217 dakikada bir gol atıyor ortalama olarak. Mesela Mario Jardel de 104 dakikada bir ortalama gol atmış. Evet. Galatasaray forması altında 43 maçta 34 gol atmış. 5 de asist yapmış. Geldi ilk sene çok iyiydi ama daha
bir sene oynadı zaten.
Bir sene oynadı. Bir sene İkinci oynadı. Sene ben aklımda öyle kalmış. Yok,
hazırlık sanki. Maçlarına çıktı. Sonra Sporting Lisbon'a 5 futbolcu evet. karşılığı transfer oldu.
Yani bir, futbolcu. Keşke birkaç sene daha izleseydik keşke. Türk futbol sever olarak.
Benim Türkiye'de izlediğim en iyi golcü hala.
Jardel.
Hala en iyi golcü.
Saf futbol, santrafor yani.
Kesinlikle. Tek muhteşem bitirici. Dedi, evet. İnanılmaz goller atan bir adamdı. Ama oyun içinde hiç yoktu yani.
Drogba bu Cagney mi?
Jardel mi demek istedin?
Hayır, Drogba'nın Drogba'nın Icardi mi?
Icardi mi? Ha.
Yani benim için Icardi. Çünkü ben vallahi. Drogba'nın Galatasaray'da büyük oynadığını düşünmüyorum.
Şimdi kariyer bakımından tabii Drogba ama tabii. Ha, Galatasaray döneminden bahsedersek tabii Icardi yani.
Evet. Çünkü ben hakikaten Drogba'nın Galatasaray'da çok büyük oynadığını düşünmüyorum. Hatta biraz Galatasaray'ı küçümsediğim.
Çok başkaydı. Drogba'nın karizması çok başkaydı ama yani. Çok acayip bir adamdı gerçekten.
Drogba
alıyordu.
Doğrudan mesela skora yansıtamasa da başarısını ama orada bir hani caydırıcı kuvvetleriz ya onu çok fazla gösteriyordu ve rakip de ona göre özel önlem alıyordu. Bir ikili sıkıştırmalar oluyordu işte üçlü savunmalar modeller şeklinde üzerine hücum ediyordu ve diğer arkadaşlarını rahatlatıyordu boşa çıkararak da. Yani bunun da etkisi evet. vardı yani doğrudan skor katkısı olmasa da Drogba'nın. Ama tabii
golcülerin hani şeyi olarak da ben size son olarak hani golcü sıralaması vermek istiyorum. Penaltısız gol krallığı yapmışlar yine. Hemen onları ben hızlıca sayayım. Evet. Cagney birinci sıradaymış 18 golle. Valencia 16 golle ikinci sırada. Icardi 13. Fabio Borini 13. Hacı Wright 13 ile üçüncü sırayı paylaşıyorlar. Umut Nayır ve Ali Sov 12 golle altıncılığı paylaşıyor. Cenk Tosun 11 gol. Arkasından Abu Bakar 10 gol. Batshuayi 9. Etemi 9 gol. Yani aslında hani şimdi oradan belki geçiş de yaparız. Trabzon Cagney'i almayı çok istiyormuş. Kendine hedef olarak Cagney'i koymuş. Hatta hatırlarsınız belki. Geçen sezon Cagney'in transfer döneminde Trabzon forması ile resmi çıkmıştı.
Ben tam
böyle bir şey de olmuştu.
Anımsayamadım ama olmuştur evet.
Cagney'larmış yani alacağız diyor. En önemli hedeflerimizden bir tanesi diyor. Cagney için ben de şeyim yani.
Vallahi...
Cagney alıp hakikaten yani enteresan bir adamım.
Cagney yani çok öyle bir büyük takımın oyuncusu olacakmış gibi değil mi? Bir resim vermiyor. Yani Trabzonspor'da başarılı olur mu bilinmez ama ben pek ihtimal vermiyorum.
Ben de Trabzonspor'un oyun sisteminde Cagney'i düşünemedim.
Yani Cagney bir de nereden gelmişti Galatasaray'a?
Kasımpaşa
değil mi? İşte Kasımpaşa, Karagümrük. Hani bu ayarlarda iş yapabilecek biri genelde. Ama bir büyük takımda Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray. Bilmiyorum ikinci bir şansı bulup da değerlendirip de bizi yanıltır mı? Ters köşe yapar mı bilmem ama çok da fazla ihtimal verme.
Yaşı artık 32 bu arada.
Ha bir de o da var yani evet.
Evet.
O kafaca zihince kaldırabilmesi lazım. Şimdi Galatasaray'a ilk bir geldi. Enteresan bir saç stiliyle. Garip böyle bir tokalar evet. mokalar var. Ya doğru düz kafaya böyle yükselemiyordu Kasımpaşa'daki gibi. Ya biz başka birini mi aldık Cagney diye şaşırdık. Yani sonra böyle bir kendine geldi bir şeyler yaptı, goller attı, penaltılardan geldi büyük bir kısmında. Ama sonra da işte olmadı, hüsranla bitti. Avrupa macerası falan.
Hani Cagney Galatasaray'da tutmaz dedik, o zaman size şöyle bir enteresan bir istatistik vermek istiyorum izninizle. Sizce, yani dinleyicilerimizi de şaşırtacak birkaç rakam var burada bu istatistiğin içinde. Sizce Süper Lig'de bu sezon kontra ataktan en fazla gol bulan takımlar hangileri? Birinci sırada kim var?
Gol bulan.
Evet, kontra atak golünü en fazla atan takım kim?
Galatasaray olabilir mi?
Karagümrük diyorum.
Galatasaray.
Aa.
Galatasaray evet, 21 golle Galatasaray. Peki ikinci sırada kim var?
Burada bir büyük takım yok diye hatırlıyorum ben.
Ben Karagümrük.
Çünkü diyorum. Bu listeyi bir gördüm bir yerde de unuttum şimdi.
Ben görmedim.
Fenerbahçe 18 golle ikinci sırada İstanbulspor'la 18 golle. Dördüncü sırada bu beni şaşırtmadı ama evet yani olabilir dedim. Adana Demirspor var 17 golle. Beşinci sırada Çağlar'ın favorisi Karagümrük var 15 gol.
Güzel. Bu şimdi kontra ataklarda bulunan gollerdi değil mi?
Evet, evet. Kontra atak golü. Yani Galatasaray nasıl kontra atak gol atmış? Hani ona karşı kapanan takımlar nasıl kontra yemişler? Onu tam çözemedim kafamda, oturtamadım yerine ama 21 gol yani bir de açık ara.
Bu herhalde sezonun başları olabilir mi? Bilemiyorum ama.
Yok, bu direkt oyun etkisi. Okan Buruk'un oyun sistemi direkt oyun olduğu için işte kim mesela en oynatan bunu dünya? Ancelotti. Direkt oyun. Tak tak tak direkt sonuca gitmek üzerine kurulu bir oyun. İşte Guardiola'nın, Klopp'un oyunlarının tam tersi aslında. Bu oyun tarzı. Bunun etkisinden kaynaklı olarak olduğunu düşünüyorum ben.
Mesela Beşiktaş'ın 12 kontratak golü var. Beşiktaş'ın 12 kontratak golü var. Ama şey çoğunluğu bunun Şenol Güneş öncesi dönemden.
Enkudu'nun Enkudu olduğu işte, zamanı. Evet.
Aynen öyle.
Burada tabii kanat oyuncularının hızı çok önem kazanıyor. Direkt oyunlarda.
Evet. Galatasaray'ın Kerem ve Raşit'siyle. Goller falan mesela böyle o onlar bir tek yani.
Peki. Bende de şöyle bir liste var. 35. haftada gol beklentilerine göre takımlar sıralandı. Burada Beşiktaş lider durumda 2,87 gol beklentisi. İkinci sırada Ümraniyespor geliyor. 2,33 ile 3. sırada Adana Demirspor var. 1,69'luk gol beklentisi oranı yakalamış. Şöyle büyük takımlara bakacak olursak onlar biraz daha altlardalar. Galatasaray mesela 0,87. 2 gol atmasına rağmen üstelik. Tabii Fenerbahçe maç yapmadı. Beşiktaş liderde dedik. Trabzonspor 6. sırada olmuş. 1,46. Tabii Beşiktaş'ın attığı 4 golde bu gol beklentisi oranını yükselten önemli parametrelerden biri. Ama her 4 gol atan da zirvelerde yer almıyor. Mesela 4 gol atabilen bu hafta Corendon Alanya Spor var. Bakınız 5. sırada yer almış. 1,50 gol beklentisi oranı. Tabii burada Eren Can'ın da müthiş başarısını da altına bir kez daha çizmek isterim.
Golcülerden bahsetmiş. Devam edecek misin?
Tabii. Yok, son olarak da Trabzonspor diyecektim. O da mesela 4 gol attı ama o da 6. sıraya oturmuş. 1,46'lık da gol beklentisi oranı var.
Ama ucize gollerdi Trabzon'un attığı goller de o yüzden.
O da öyle. Keza aynı şekilde Alanyaspor gibi kişisel başarı.
Beşiktaş'a baktığımızda şöyle enteresan bir şey var Beşiktaş'ta. Hani gol beklentisi de 1. sırada ama giren goller gol beklentisi düşük olan goller. Yani Beşiktaş gol pozisyonuna giriyor ama hep mucize goller atıyor. Öyle bir enteresan bir şey var yani.
Evet.
İşte o yüzden ben Beşiktaş berabere kalırsa şaşırmamak lazım diye. Çünkü hani gerçekten ya yani Abubakar'ın mesela işte o sol ayaklan gelen uzun o neredeyse orta sahadan yapılan ortaya sol ayaklan tek vuruşla içeriye sokması gerçekten mucize yani. Her zaman göremeyeceğimiz şeyler bunlar.
Peki Abubakar yani için Beşiktaş'tan Beşiktaş'ın durumu ne olur abi?
Abubakar'ı çıkarsak Beşiktaş'tan hani şey vardı ya eskiden bir reklam vardı hayattan rengi alın geri neyi kalır ki diye.
Evet.
Geriye bir şey kalmıyor gibi gözüküyor şu anda. Ya çünkü Abubakar kapıyı açıyor. Yani attığı gol kapıyı açtı aslında Abubakar'ın yani.
Evet. Peki. O zaman buradan nereye geçelim?
Golcü demişken bir Beşiktaş'ın eski golcüsü Larin'e dair bir bilgi vermek isterim.
Nerede oynuyordu o?
Valladolid.
Hah, orada
İspanya
değil mi?
Liga'da. Barcelona 3-1 yendiler.
Evet.
Bir gol attı bu arada. Gollerini atmaya devam ediyor. Hı-hı. 16 maçta 7 gole ulaştı o da La Liga'da.
Larin de iyi iş yapıyordu aslında ama işte.
Tabii ikinci forvet olarak. Beşiktaş.
İkinci forvet olarak. Yani bu şekilde.
Kanat forvet olarak orada hayatının maçlarını çıkarttı. Yani hayatının sezonlarını geçirdi. Herkes sandı ki Larin'i alırsa çok gol atacak ama öyle değildi yani. Yani çünkü Abubakar'la oynamak başka. Hani orada tek başına forvette durmak daha başka bir şey yani.
Abi aslında istatistiği de kötü değil. Neredeyse her iki maçta bir gol atmış La Liga'da. La Liga gibi bir ligde. 16 maç 7 gol.
Evet. Ama orada işte mesela gol atamayan yani Beşiktaş'tan gidip gol atamayan çok oyuncu var. Yani mesela Weghorst 2 golde kalmış. Onu şeye benzetmişler. Falcao'ya benzetmişler mesela. Onun aralarında paralellik kurmuşlar.
Evet. Ama Falcao zaten işten geçtikten sonra bir İspanya yaptı da. Weghorst bizim ligimizin büyük topçusuydu.
Aynen öyle. Değil. Yani onu böyle sırtını alıp taşıyacak adamlar olmadığı sürece ki İngiliz liginde öyle bir şey olmaz. Ronaldo değilseniz olmaz yani. Hani olmayacak.
Ya Ronaldo dedin aklıma geldi. Geçen günlerde Fenerbahçe'de Samet antrenör, ha, tercüman değil mi aynı zamanda?
Güzel miydi?
Samet güzel miydi? Soyadını unuttum şimdi. Neyse bir YouTube kanalına galiba konuk oldu. Orada konuşuyor. Aziz Yıldırım dönemini anlatıyor. Şimdi Zico çalıştırırken Fenerbahçe'yi. Aziz Başkan hem Roberto Carlos'u hem de fenomen Ronaldo'yu aynı anda almaya niyetlenmiş aslında. Evet. Ama Zico diyor buna biraz karşı çıktı çünkü... Başkan demiş ikisini alırsan burada partileme yapar dururlar. Hı-hı. Futbolda hak getiri olur demiş. O yüzden ikisinden birini tercih et demiş. E hakikaten de öyle oldu. Şimdi Ronaldo'yu ben çok severdim oynarken. Hani işte en son işte Milan'da onu adam akıllı izleyebildik. Daha sonra Brezilya'ya falan gitti. İşte yaş ilerledi, kilo aldı başını gitti. Ve futbolu erken yaşta bıraktı bence. Ama onu da böyle bir izlemek isterdim ya. Türkiye Ligi'nde düşünsene Ronaldo. Ötesi yok.
Kesinlikle. Yani benim izlediğim ya. En yetenekli oyuncu bu.
Evet. Hem forvet hem de futbolcunun geneli anlamda kesinlikle söylüyoruz yani. Değil mi?
Bir bütün olarak.
Yani
ki o sakatlığa rağmen.
Gibisi gelmedi ya.
Inter'de evet. Yaşadığı arka arkaya iki sakatlığa rağmen. Hı-hı. O kemik sakatlığına rağmen.
Tabii.
Hala hı-hı inanılmaz bir oyuncuydu. Bugün de tesadüf ben YouTube'da Barcelona hı-hı gollerini izledim. 35 ha gol atmış. Bir Levante'ye karşı attığı bir gol var. İki oyuncunun arasından bir geçişi var.
Levante Valencia'da olabilir o maç ama neyse ben de tam emin olamadım.
Bir
Levante miydi?
Geçişi hı var iki oyuncunun arasında. Ata inanamazsın.
Evet.
Yani. Bu geçişe inanamazsın yani bir oyuncunun. Hakikaten çok, çok başka bir oyuncu.
Çok çok. Onun işte UEFA Kupası finallerinde yaptıkları. Yani
tabii Interlazio maçları.
Interlazio maçları şimdi rakip takım oyuncuları, savunmacıları çekiştiriyor, ittiriyor, hı-hı kaktırıyor yani. Ona kartlar şimdiki oynansa kartlar çıkmaması mümkün değil yani. Evet. 40 kere dururdu oyun ama öyle bir şey yoktu o zamanlar herhalde. Fauller biraz daha tahammül ediliyordu bu sertliğe. Ama Ronaldo bunlara rağmen müthişti yani.
Müthişti. Müthişti. Bizim de canımızı Dünya Kupası'nda çok yakmıştı.
Evet.
Canı
evet
sağ olsun. Ne
canı sağ olsun olsun. Biz yeteneği seviyoruz. Ya bir de bir şey diyeceğim size. Yusuf Yazıcı diye biri vardı hatırlar mısınız? Nerede bu Yusuf Yazıcı?
Vallahi, kimdi o ya? Hakikaten kimdi, kimdi o?
Yani şimdi Trabzonspor'da kimler geldi kimler gitti hocalar bakımından. Dördüncü farklı antrenör çalıştırıyor. Ve hala birine beğendirebilmiş değil kendini Yusuf Yazıcı. Maalesef üzülerek şu son iki maçta Bielitsa işte geldi. Kadro dışı. Kadroya bile giremedi. Yani yedek kulübesinde bile değil. Çok çok üzücü. Bu sezon sadece 13 maçta görev alabilmiş. 501 dakika forma giydi ve 3 gol atabilmiş sadece. Yani şu son 2 maçta da kadroya da alınamayarak artık gözden iyice düştü. Üzülüyorum yani. Halbuki Trabzonspor'un A takımında işte 2015-2016 sezonunda forma giymeye başlamıştı. Burada lig ve kupada 9 maçta 2 gol kaydetmişti. İşte 2016 yılında Çaykur Rizespor'u 6-0 yendiği karşılaşmada 2 gol atarak dikkatleri daha böyle bir üzerine çekmeye başlamıştı. Ve kariyeri onu aldı başı, aldı onu götürdü. 100 maçta 22 gol kaydetmiş mesela Trabzonspor formaları altında. Toplamda 7498 dakika forma giymiş. Yani böyle bir işte 2018-2019 sezonunda 34 maçta 4 gol atmış. Lille'deki performansını biliyoruz. Avrupa kupalarında attığı goller, hat-trickler. Ama yani nedir sorun, nedir alıp veremediği bilmiyoruz ama Yusuf'un bu duruma düşmesi çok üzücü. Bilmiyorum.
Yani futbol Yusuf'u yani bırakmış gibi. Yusuf devam ediyor ama.
Evet yani attığı goller de bu arada böyle hani Trabzon'u bir yerden bir yere götürecek goller değil. Hani 3 gol atarsınız da ne bileyim biri 0-0 iken Fenerbahçe'ye golünüz olur. Öyle goller de değil yani 4-0 yendi Trabzon İstanbulspor'u 4-0 yendiği maçta bir gol atmış mesela.
Evet.
Ondan sonra Ümraniyespor'u yenildikleri maçta 2-1 yenildikleri maçta bir gol atmış. Bir de Adana Demirspor'u 4-1 yendikleri maçta bir gol atmış. Hani dediğin gibi kurtarıcı ya da şey gol değil. Hani adından söz ettirecek bir golü yok yani. 3 gol 3'ü de çok şey değil, goller değil yani.
Hı hı. Yani durum böyle. Biraz kupadan bilgi vereyim mi? Var mı elinizde ya da istatistik dosyası?
Kupaya bakalım.
Kupaya tabii bakalım isterseniz. Zira Türkiye Kupası'nın artık yarı final rövanş zamanı diyeceğiz. Fenerbahçe. Ha bu arada Demir Grup Sivasspor da son şampiyon kupanın. Öyle bir önemi de var. 2013'te en son Sarı Lacivertliler bu kupayı müzesine götürmüşlerdi. Kazanan takımın adını finale yazdıracağı müsabakada beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Formattan da biraz bahsetmiş olduk. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist seri penaltılar sonucu belli olacak. 0-0'lık sonucun ardından ilk maçta elde edilen bu sonucun ardından Fenerbahçe 18. finali için sahaya çıkacak bir nevi. Bu turnuvada daha önce 6 kez mutlu sona ulaşmıştı. Fenerbahçe 11 kez de finalde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Zira Türkiye Kupası'nda son finalinde 5 sezon önce oynadı Fenerbahçe ve burada Akhisarspor'a mağlup olarak kupa sevinci yaşayamamıştı. İlk 11'ler, muhtemel 11'lere de bakacak olursak hızlıca bir bakalım. Fenerbahçe'de kalede İrfan Can, Eri Bayat olacak. Sonrasında Ferdi, Samet, Salahi, Perez, Arao, Zaitz, Arda, İrfan Can, Kahveci ve ileri iki uçta da Valencia ile Batshuayi'nin yer alması bekleniyormuş. 3 eksik var Fenerbahçe'de, sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır, Bright Osay Samuel ve Lincoln Henrique bu karşılaşmada forma giyemeyecekler. Sivas Spor'da ise sakatlıkları devam eden Ziya Erdal'la Murat Paduli dışında herhangi bir eksik bulunmuyor diyelim. Diğer bir ayakta da yarın Ankara Gücü ile Başakşehir karşılaşacak. Burada Ankara Gücü açısından önemi şöyle: 32 yıllık hasrete son verebilecek mi acaba başkent ekibi? Bu sorunun yanıtı aranacak. Eryaman Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak yarınki karşılaşma. Burada hakem Ali Şansalan görev alacak ve az önce söylemiştik, yine diyelim, Ankara Gücü son olarak 1990-1991 sezonunda Türkiye Kupası'nda final oynamış ve Galatasaray'a kaybetmişti. Acaba merak ediyorum, bu sırada Ankara Gücü'nün başında Fatih Terim mi vardı, bilemedim. Ama sanki buna yakın bir başarı elde etmiş diye hatırlıyorum, hafızam beni yanıltmıyorsa. Öyle bir esti aklımdan. Kupayı 71, 72 ve 80-81 yıllarında iki kez kazanan Ankara Gücü 3 defa da finalde kaybetti. Başkent temsilcisi Medipol Başakşehir'i elemesi durumunda 6. kez finalde yer almaya hak kazanacak. Başakşehir ise şu, onlar açısından da şöyle bilgi verelim: rakibine karşı son 13 maçı kaybetmedi. Bu önemli bir başarı. İki takım Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 13 maçın 12'sini İstanbul temsilcisi kazanırken bir maç berabere bitti. Taraftar arasındaki son 9 maçı da Başakşehir kazandı. Böyle de bir istatistik var. Bu arada bir sıcak gelişme var galiba. Son dakika diyor, Süper Lig ekibinde flaş ayrılık. Bakalım kimmiş o? Pirlo ile yollar ayrıldı diyor. Babacar Fatih Karagümrük'te bir sıcak gelişme. Enteresan bu. Şaşırttı.
Bir hafta yani. Bekleseler keşke. Zaten ligler bitiyordu 1-2 haftada. İdare edememişler. Yani 3 maç yenildi diye mi? Yanlış. Ne kadar yanlış.
Ondan olmasa gerek ama Pirlo'da adı büyük takımlarla anılıyordu. Başta işte Fenerbahçe olmak üzere. Belki de ülkesi, memleketi İtalya'ya gidecek ya da herhangi bir Avrupa takımına. Ama anlaşılan burada herhalde bir iyice bir ayyuka çıktı ki bu dedikodular. Dediler ki herhalde şimdiden ipleri koparalım.
Renk kattı ligimize gerçekten. Evet. Yani oynattığı futbol, bol gollü değil anlayış mi? Ki oyunculuk döneminde defansa da bir o kadar önem veren
evet,
bir oyuncu.
Evet, ama evet.
Teknik adamı çok başka.
Bu arada Fatih Terim dediniz ya demin. Heh. Onu ben hemen bir açıklık getireyim. 87-89'da çalıştırmış Fatih Terim.
90-91'de yokmuş o zaman. Tamam. Yok. O zaman.
Ama Fatih Terim takımın üstüne bir final var. Onu da söylemek lazım. Onun etkisi kendini hissettirmiş ben.
Ya tabii, mutlaka. Evet, bu arada Pirlo da 33 Süper Lig maçında 11 galibiyet alırken enteresan 11 yenilgi, 11'de beraberlik almış. 33 maç çok gayet güzel dağılmış yani bütün sonuçlara. Peki.
Bu arada
ama attığı gol, yediği gol mükemmel adamın yani. Hı-hı. Yani maç izletti bize gerçekten de, sırf bunun için bile teşekkür etmek lazım adama.
En son Zeman'ı hatırlıyorum ligimizde böyle bol gollü maçları oynatan.
Zeman Fenerbahçe'deki tamam şimdi oldu.
Zeman'la hep 4-3, 5-4 öyle evet biterdi maçlar. Ya Pirlo gibi adamlar gelsin, seyir zevki artsın ya.
Değil mi? Montella, Pirlo. Vallahi İtalyan hocalar çoğalsa kimse herhalde gıkına çıkarmaz.
Kesinlikle aynı fikirdeyim.
Montella için bu arada Fenerbahçe ile anlaştığı haberi var sabahta. Yani o hani yazarlar bir araya girip konuşuyorlar ya, Fenerbahçe ile anlaştı diyorlar, bu iş bitti diyorlar.
Vallahi herhalde kim gelir bilmez ama herhalde Jesus olmayacak. O kesin gibi gözüküyor. Öyle değil mi? Hani şampiyon olsa da olmasa da mı diyeyim bilmiyorum ama.
Bir süredir yok zaten yani.
Yani o ihtimal Fenerbahçe'de devam edeceği ihtimali giderek zayıflıyor Portekizli hocanın.
Ya orada da şöyle enteresan bir şey var. Yine aynı gazetede şöyle bir şey var. Galatasaray'ı bu sezon şampiyon olmasını sağlayan faktörler işte defansı, hücumu filan içine Jesus'u da yazmışlar. Evet. Jesus sayesinde şampiyon oldu.
Böyle bir
komiklik için mi yaptılar, ciddi mi yazdılar
bilmiyorum. Çok iyi.
Fenerbahçeliler çok mutlu olmamıştır bu haberi okuyunca.
Evet,
hakikaten çok iyi. Bu arada Fenerbahçe'ye dair bir haber. Ryan Kent ismi bir süredir hı-hı. Fenerbahçe'de konuşuluyor. Glasgow Rangers forması giyen. Yollar ayrıldı.
Evet.
Glasgow Rangers'a şampiyonluğu Celtic'e kaptırmışlardı. 5 oyuncuyla yollarını ayırdılar bu arada. Biri Ryan Kent. Bir de bakalım ismi hatırlanacak mı sizin tarafınızdan? Alan McGregor.
Oo.
Bak, bir tek ben yok. Ben başka McGregor'ı hatırladım. Conor McGregor vardı. O da dövüşçüydü. Yok, o diye.
O değil. Serhat abi hatırladı. Evet. Eski Beşiktaş kalecisi.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani böyle bir rüzgar gibi gelip geçen bir adam olarak hatırlıyorum ben onu.
Ya Beşiktaş'ta oynadığı, şu an 41 yaşındaymış bu arada.
Evet.
Gönderildi. O dönem Beşiktaş ama çok kaleci değiştirmiş. Rune falan da o dönem gelmişti hatırlayacaksınız.
Evet. O zamanki kaleciler bir arkadaşa bakıp çıkıyorlardı Beşiktaş'tan.
Evet. Rune bir süre denendi ama Rune de olmamıştı.
Çok ya bu arada hani transfer demişken Fenerbahçe'nin hani dün de konuştuk bunu aslında. Yabancı kaleciyi düşünmesi, bunun üzerine şey yapması falan durumu söz konusuydu ya.
Evet.
Lovic'den bahsediyorlardı. Şimdi ben okuyorum, haberlere bakıyorum. Arda'nın peşinden de bir sürü takım koşuyormuş. İşte Leipzig Arda'nın peşine düşmüş falan. Şimdi Fenerbahçe kaleyi hani garanti Türk oyuncuyu çıkartıyor oradan, bir garanti başka oynatacağı Türk oyuncuyu satıyor. 8+3 bitti mi acaba? Biz mi bilmiyoruz hani? O enteresan geliyor bana. Yani Fenerbahçe kendi eliyle kendini zora sokuyor gibi hissediyorum ben. Bilmiyorum tabii. Siz ne dersiniz?
Fenerbahçe'nin ben 6 aydan vazgeçeceğini düşünmüyorum. En az 1-2 sene daha az kalecisi olarak
ve
devam
şu
edeceğim.
İrfan Can'a bile ısrar edilebilir yani. İrfan Can'ın eli bayağı değil mi?
Zaten
yani
bonservisi alınıyor. Hı-hı. Biliyorsunuz. İrfan Can'la devam edilir. 6 ayla devam edilir. Arda da bence 1 sene daha kalacak Fenerbahçe'de ya.
Öyle mi diyorsun?
Kalmalı.
Kesinlikle kalmalı. Bence kalacak. Şu Real'e Barcelona'ya gitmeden bir izleyelim ya ligimizde.
Evet. Bu arada aynı gazetenin farklı sayfalarında Petković işi bitti haberi var. Ondan sonra Petković'i Beşiktaş'a yazıyor bir sayfa. Bir sayfa Trabzon'a yazıyor. Enteresan geliyor bana.
O nerede oynuyordu? Petković.
Aynı oyuncuyu böyle değişik takımlara Türkiye'ye getirmek aynı gazete tarafından bana ilginç geliyor.
Enteresan. Demin
bu arada Petković.
Evet. Nerede?
Dinamo Zagreb.
Dinamo Zagreb, tamam. Demin Pirlo'dan bahsettik. Karagümrük'le olan ayrılığından Avrupa'da Ruud van Nistelrooy da PSV'den ayrılmış. Orayı çalıştırıyordu. O da Manchester United'ın, Real Madrid'in efsanevi forveti. PSV Eindhoven'a Hollanda Kupası ve Hollanda Süper Kupası sadece kazandırma başarısı göstermiş. Çalıştırdığı tek sezonda. Ama onlarda da bağlar kopmuş, köprüler atılmış. Peki.
Peki hücum. Ben iki tane aynı hücumcunun haberini vermek istiyorum izninizle. Vinicius. Real Madrid'in Vinicius'u. Vinicius Junior geçtiğimiz haftalarda ona yapılan ırkçı saldırıları protesto etmişler farklı ülkelerde. Mesela şeyde özür dilerim, Brezilya'da bu büyük İsa heykeli var ya, onu protesto etmek için onun ışıklarını söndürmüşler. Yani böyle bir şey olmuş. Bir de bana en çok enteresan gelen haber, bu ülkemizde çok büyük şey yaratabilir, farklı bakış açıları yaratabilir. Vinicius'un kırmızı kartı iptal edilmiş.
Ha, bu
İspanya Futbol Federasyonu kırmızı kartı iptal edildi demiş.
Bravo Real o zaman.
Dirsek attığı pozisyonda. Daha doğrusu dirsek attığı söylenen pozisyonda kırmızı kartı iptal edilmiş. Şimdi Türkiye'ye bu yansıyabilir. Ben size söyleyeyim, gelecek haftalarda, gelecek sezonlarda bak orada da bunun örneği var denebilir yani.
Ya bu Avrupalılar hakikaten herhalde akıllanmayacak. Yıl 2023, yani bir bu türden bir olay meydana geldiğinde nasıl mesela kamuoyu, orada bulunan halk, bütün herkes, bütün cepheler nasıl karşı çıkıyorlar bu türden işlere, suçlara karşı? Ama hala akıllanmıyorlar ve bu yıl olmuş 2023. Biz bu tür haberleri okuyoruz spor dünyasında. Ne kadar yani ilginç.
Yani şöyle bir haber de var bu arada, yine aynı düzlemde bakacak olursak buna. Kolombiya ile İsrail arasında maç yapılmış. Kolombiya U20 maçı bu arada. Hani şey bir maç değil. Hani yüksek level'lı bir maç değil. U20 maçında Filistin bayrağı açılmış. Tribünlerde Filistin bayrağını açanlar gözaltına alınmış.
Evet.
Böyle bir şey var.
Pekala. O zaman... Mbappe'nin de hala Real Madrid sevdası sürüyor. Ben de ona değineyim biraz. Artık bu kez takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyormuş. Fransız basını yıldız futbolcunun mukavelesinde yer alan sözleşme uzatma maddesini kullanmayacağını yazdı. Son olarak 24 yaşındaki yıldız forvet daha önce Los Galacticos'la anlaşmasına rağmen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un isteğini kırmayarak Paris ekibinde kalmıştı. Ve yıldız futbolcu bonus ve özel primler hariç, daha onları katmadan, Paris Saint Germain'den yıllık 72 milyon euro kazanıyor. Bir de onları kattığında herhalde 100'ü falan bulur. Bu sezonsa performansına bakacak olursak Paris temsilcisinde 41 maçta 40 gol 9 asistlik bir performans sergiledi. Sözleşme olarak da bitiş tarihi 30 Haziran 2025 belirlenmiş. Bakalım bu tarih beklenmeden Real Madrid'in yolunu tutacak mı?
Haaland'ı
göreceğiz.
Haaland'ı da yeniden gündemine aldığına dair bir haber var Real Madrid'in. Haaland'ı ya da Mbappe'yi, ikisinden birini yeniden takıma katmak istiyormuş.
City'den daha fazla para verebilir mi ya Real Madrid? Ne bileyim.
Zannetmiyorum.
Çok zor değil mi?
Ama bu sezonki kadronun dağılacağı kesin.
Kesin gibi yani oldu artık. Evet.
Yayında da konuşmuştuk. Evet. Kadro artık.
Ya o miadını Modric doldurdu. Değil mi?
Kroos, Benzema artık yani, yavaş yavaş.
Belki bir ikisi sırf takımın önemini hatırlatmak için yeni gelenlere dair orada çakılı kalır mı?
Evet.
Onu bilemem ama evet, büyük kısmı tırpanlanacak gibi.
Masanın üstünü tam bozuyorlar İngilizler. Hiç öyle bir hani bir İngiliz kalsın da abilik yapsın falan, hiç öyle bir dertleri yok. Onlar jenerasyon değiştiriyorlar takımlarda genelde. Evet.
Ve sol beke de Liverpool'da forma giyen Henderson'ı transfer etmek istediği söyleniyor Real Madrid'in. Camavinga'yla nereye kadar?
Camavinga da ben aslında beğendiğim futbolcular arasında.
Ben de çok beğeniyorum.
Ama arada işte bilmiyorum.
Ama asıl mevkii sol bek değil.
Değil. Değil tabii. Bu arada bizim ligimize yeniden dönecek olursak Boye ve Nelson'a teklifler var. Hatta bu yurt dışında önemli bir gazeteci Fabrizio Romano galiba o yazmıştı. Galatasaray iki futbolcuyu da 25'er milyon euro bandında bir bedelle satmaya sıcak baktığı ifade edilmiş. Bunun için hatta bizzat Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur İngiltere'ye giderek bu pazarlıkları yönetiyormuş, bu süreci yönetiyormuş. Bunun dışında Zaniolo'nun da yine yüksek bir meblağa satmayı düşünüyor Galatasaray.
35 milyon euroya.
Oy oy oy. Yani üçünü birden sattığını düşünsene. Kulüp bayağı bir ihya olur yani gelen paralarla. Ama tabii bunu...
Ben burada şunu anlayamıyorum. Mesela Sasha Boye'ye 25 milyon, işte Zaniolo'ya 35 milyon falan diyor gazeteler ve bu herkese çok normal geliyor. Ama gazetelere baktığımızda mesela Gedson 6 milyon euroya gider diyorlar. Yani bana orada bir şuur kayması var gibi geliyor ama bakalım o iş nasıl olacak, hep beraber göreceğiz yani.
Tabii her kafadan ayrı bir ses çıkıyor da hani Gedson da altılık değil. Belki Boye'de 25-30'luk değil. Hani biraz daha aşağı yukarı çekilebilir bu rakamlar. Hani makullük açısından diyorum.
Sasha Boye'un ben çift taneleri görebileceğini düşünmüyorum.
Ya görür ben de bir 10-15 arası sanki.
8'e 25 falan.
25 hiç.
Evet.
Ama tabii bu pazarlık yani ne kadar tavanı yüksek tutarsan o kadar çok elin güçleniyor. Sonuçta kimsenin elini tutan yok.
Yani 25'den açıp da 4'e bırakmak da hiç.
Herhalde o düşünülmemiştir herhalde planlar dahilinde.
Çünkü 1 milyon euroya transfer oldu Galatasaray Fransa'dan.
Evet.
Fransız sağ bek. 25 milyon euroluk tek sezon performansı söz konusu olabilir mi? Çok zannetmiyorum. Tamam, çok atletik, hücum yönü çok iyi. Evet. Hakikaten sezonun en iyi sağ beklerinden birisi olmaya aday bir performans gösterdi ama savunma yönü zafiyeti hala devam ediyor.
Çok, evet. Bir gitti mi mesela arkasını toplamak
evet,
çok güç.
Savunma yönü zafiyeti devam ediyor ve şu da var. Hani ne vaat ettiği de önemli ya oyuncunun. Bana göre o büyük futbolcu şeyini vaat etmiyor bana.
Yani büyük bir sağ bek Değil gibi, evet. Değil. Yani burada...
yani mesela oyun kurucu bir sağ bek mi? Değil.
Aha, değil.
Oyun kurucu bir sağ bek değil. İşte mesela Mariano mu Galatasaray'ın eski sağ beki? Değil. İşte Beşiktaş'ta şu an oynayan sol bek Masuaku mu? Değil. O değil, bu değil ama 25 milyon yok. Mümkün değil.
Ya o biraz böyle işte taraftara şey. Bu arada ben Galatasaray taraftarına umut veren bir transferi biri vermek istiyorum izninizle.
Hadi bakalım.
Haberin aslında birazcık önden de şeyi verdik. Getson'a Lazio, Ajax, PSV ve Napoli teklif yapmayı planlıyormuş.
Taliplisi çok.
Evet. Bakalım Galatasaray taraftarına. Galatasaray maçlarında çok iyi oynuyor adam yani. Özellikle çok iyi oynuyor. Hangi takımda olursa olsun Galatasaray bir sevinecektir buna. Yani inşallah bu takımlarda bir tanesine gidip de Şampiyonlar Ligi'nde karşısına çıkmaz Galatasaray'ın.
Evet. Peki bunu İnşallah da öyle. Söylemiş olalım. Ya Beşiktaş'tan gene Emre Kocadağ'ın açıklamaları var. Lig bittiğinde mevcut şekilde tescil edilmemesini isteyeceğiz. Bununla ilgili resmi başvuruda bulunacağız diyor. Tabii ki yani bütün yollar açıksa aransın. Ona dair bir şey yok ama sezon bitiyor artık hala. Yani... nasıl tekrar?
Tescil için söylüyorum zaten. Tescil edildikten sonra lig geri dönüşü yok ya.
Evet.
Hani tescil için hani lig bitmeden bunları yapacağını söylüyor. Hani bunları yapacağını söyleyen yani aslında keşke öyle olmasaydı da şöyle mi olsaydı acaba diyen Şenol Güneş'in PFDK'ya sevk edilmesi de bana çok acayip geliyor.
Ha bir de o var, evet. Evet.
Yani bunları söylediği için hani ne bileyim mesela işte hakemlerin içinden geçeceğiz. İşte bilmem bir ligi bitirtmeyeceğiz. Bilmem neyi yaptırtmayacağız diyenlerin değil. Hani abi keşke böyle olmasaydı da böyle mi olsaydı acaba diyen adamın disiplin kuruluna sevk edilmesi bana biraz itici geldi. Zaten kulüpten de gelmiş.
Şenol Güneş şey mi demişti 3 aşağı 5 yukarı yani bu lig sportif açıdan da adil değil, hukuki açıdan da mı adil değil? Bu tarz bir şey söyledi galiba.
Yani, yani işte şey söyledi bunu ama hani o puan durumu vesaireler için deprem zamanı yapılanlar için söyledi. Yani hani böyle yoksa o hakem bize şunu yaptı, bu hakem bilmem ne yaptı gibi bir kontekste değildi yani.
Anladım. Evet. Peki var mı başka söylemek istedikleriniz?
Bende bitti.
Bende de bitti. Serhat abi?
Vallahi kesinlikle benim de böyle mallarımın neredeyse sonuna...
Artık dibi gördük değil mi bugünlük?
Yarın da programımız var. Evet. Yarın da programımıza bir şeyler mutlaka bakalım diyorum. Bu akşam hani Fenerbahçe maçını, Fenerbahçe-Sivasspor maçını güzel ve dikkatli seyredeceğiz. Bakalım ben özellikle Galatasaray maçında Sivas'ı izlemiştim. Bakalım şurada şunu yapabilecekler mi, burada bunu yapabilecekler mi diye. Bakalım bu akşam o yapmadıkları acaba takımı kupaya mı sakladı diye bir şeyim de var benim.
Bekleyip Sivas'ı. Görelim, izleyelim. Evet. Yarın bol bol Fenerbahçe-Sivas maçını konuşacağız. Bir de Inter-Fiorentina İtalya Kupası finali var galiba. Ona da bir bakarız diye düşünüyorum. Peki bugünlük bizden bu kadar olsun. Benim maç sona erdi sevgili dinleyiciler. Yarın tekrar aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.